Ayrım 17. Ama 636. gece olunca demiş ki, orada bulunan hadım ağalarının yardımıyla ayağa kalkmış ve bunlar onu kuşkusuz ilk ikisinden de güzel olan üçüncü salona sokmuşlar. Burası tatlı yenen salonmuş. Gerçekten orada her biri bir avize altında 7 büyük tepsi varmış ve her bir tepsinin önünde ayakta duran genç bir kız bulunmaktaymış. Ve bu tepsilerin üzerinde billur kavanozlarda ve parlak kırmızı renkte kaselerde harika reçeller varmış. Ve bunların her renkten ve her türden olanları mevcutmuş. Sıvı reçeller, kuru reçeller, yufkalı çörekler ve her şey varmış. Ebul Hasan da yeni bir ses ve saz cümbüşü arasında bu kokulu tatlıların hepsinden birer parça tatmış. Ve kendisine eşlik etmek üzere davet ettiği kızlara da aynı şekilde tattırmış. Ve onların her birine sorduğu adlarını öğrenerek buna göre hoş birer söz söylemiş. Bunu izleyerek içki salonu olan ve hepsinden çok daha şaşırtıcı nitelikteki dördüncü salona alınmış. Burada tavandan sarkan 7 altın avize altında her şekilde ve her büyüklükte sürahilerin bakışımlı olarak dizildiği tepsiler varmış ve izleyenlerin gözünden ırak bulunan çalgıcı ve şarkıcılar duyuluyormuş. Tepsilerin önünde de öteki salonlardaki kız kardeşleri gibi ağır giysiler giymemiş, sadece birer ipek gömleğe bürünmüş genç kızlar varmış. İlki esmer, ikincisi zenci, üçüncüsü beyaz, dördüncüsü sarışın, beşincisi tombul, altıncısı zayıf, yedincisi kızıl saçlıymış. Ebul Hasan da onları elinden geldiğince zevkle ve dikkatle, şekillerini ve cinsel çekiciliklerini yeni kumaşların ardından kolayca değerlendirebilecek şekilde inceliyormuş. Onları yanına çağırıp oturtarak içki sunmak onun için sonsuz bir zevk olmuş. Sonra da sırası gelip kendisine içki sunan her genç kıza adını sormaya başlamış. Ve her kadehi boşalttığı sırada genç kızlardan ya bir öpücük ya bir ısırık almış ya da kıçlarına bir çimdik kondurmuş. Ve bu şekilde babasından miras kalan yavru haykırmaya başlayasıya kadar onlarla oynaşmayı sürdürmüş. O zaman onu yatıştırmak için 7 genç kıza bu densiz çocukla içinizden hanginiz ilgilenecek Allah aşkına diye sormuş. 7 genç kız da bu soruya yanıt olarak emzik çocuğunun üzerine hepsi birden atılmış ve onu emzirmek istemiş. Ve her biri onu şu ya da bu yandan gülerek çığlıklar atarak kendisine çekmiş. Öyle ki sonunda yavrunun babası kimi dinleyeceğini ve de kimi kabul edeceğini bilememiş ve uyudu diyerek onu bağrına bastırmış. Hepsi bu kadar. Bir perde arkasına saklanarak her yanda Hasan'ı izleyen halife de görüp işittiklerinden sessizce zevklenmiş ve böylesi bir kimseyi yoluna çıkardığı için bahtını kutlamış. Ama işler böylece sürüp gitmekteyken Cafer'den gerekli talimatı almış bulunan genç kızlardan biri bir bardak alıp içine halifenin bir gece önce Hasan'ı uyutmak için kullandığı uyuşturucu tozdan ustalıkla bir fiske atıvermiş. Sonra da gülerek bardağı Ebul Hasan'a uzatmış ve ona "Ey Emirül Müminin, bu sevgili çocuğu belki de uyandırabilecek olan şu bardaktan biraz içmeni senden rica ediyorum." demiş. Ebul Hasan da gülmekten çatlayarak "He vallahi" diye yanıt vermiş ve genç kızın kendisine uzattığı bardağı alarak bir dikişte içmiş. Sonra kendisine şarap sunmuş olan kıza dönmüş ama ağzını sadece kekelemek üzere açabilmiş ve başı ayaklarının arasında kendi üzerine devrilmiş. O zaman eğlencenin sınırlarına ulaşırcasına bütün bunlardan eğlenmiş bulunan ve artık Ebul Hasan'ın uyumasından başka bir şey beklememekte olan halife, gülmekten ayakta durma gücünü bulamayarak perdenin ardından çıkmış ve koşuşan kölelere doğru dönerek onlara sabahleyin Ebul Hasan'a giydirdikleri şahane giysileri çıkarmalarını ve ona kendi urbalarını giydirmelerini emretmiş. Bu buyruk yerine getirilince Ebul Hasan'ı getirmiş olan köleye seslenerek onu omuzlarına almasını, evine götürmesini ve kendi yatağına yatırmasını buyurmuş. Çünkü halife kendi kendine "Eğer bu durum daha fazla sürerse ya ben gülmekten ölürüm ya da o çıldırır." demiş. Köle de Ebul Hasan'ı sırtına alarak sarayın gizli bir kapısından dışarı çıkmış ve koşup götürerek evindeki yatağına yatırmış ve bu kez ayrılırken kapıyı kapamayı unutmamış. Ebul Hasan'a gelince, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 637. gece olunca demiş ki, Ebul Hasan'a gelince, ertesi gün öğleye kadar derin bir uykuya dalmış ve bu hankın etkisi beyninden tümüyle dağılınca uyanmış. Ve gözünü açma gücünü bulmadan önce, düşününce bütün kızlar içinde ilkin genç şeker kamışını seçmem gerekir, sonra mercan ağzı, üçüncü olarak da sadece sarışın olan ve dün bana son şarabı sunan inci destesi diye hayalinden geçirmiş. Sonra yüksek sesle, haydi gelin kızlar, şeker kamışı, mercan ağız, inci demeti, günün şafağı, sabah yıldızı, misk tanesi, mermeri boyun, ay yüzlü, nar yüreği, elma çiçeği, gül yaprağı, haydi koşun, dün biraz yorgundum ama bugün yavrunun keyfi yerinde diye haykırmış. Ve bir an beklemiş ama hiç kimsenin yanıt vermediğini ve seslenmesine koşmadığını anlayınca gözlerini açarak kıç üstü oturmuş. O zaman yöresine bakınmış ve artık tüm dünyaya efendi olarak emirler yağdırıp durduğu görkemli sarayda değil, kendi odasında bulunduğunu anlamış. Ve bir rüyanın etkisinde olduğunu düşünmüş ve onu dağıtmak için tüm gücüyle "Pekala Cafer, ey köpoğlu ve sen mesur pezevengi nerelerdesiniz siz?" diyerek haykırmaya başlamış. Onun bu haykırışlarına yaşlı anası koşup gelmiş ve ona "Neyin var senin oğlum? Tanrı'nın adı üzerinde ve yörende olsun. Nasıl bir rüya gördün oğlum, ey Ebul Hasan?" demiş. Ebul Hasan da yaşlı annesini başucunda görmekten hoşnut olmayarak ona "Sen kimsin ey yaşlı kadın? Bu Ebul Hasan da kim?" diye haykırmış. Kadın da "Aman Allah'ım, ben senin annenim. Sen de benim oğlum Ebul Hasan'sın evladım. Senin ağzından ne tuhaf laflar işitiyorum. Sanki beni tanımıyor gibisin." demiş. Ama Ebul Hasan ona "Geri çekil ey Allah'ın belası ihtiyar. Senin karşında Emirül Müminin Harun Reşit var. Tanrı'nın yeryüzündeki naibinin karşısından defol." diye haykırmış. Bu sözleri duyan zavallı yaşlı kadın, "Tanrı'nın adı senin üzerine olsun ey oğlum. Böyle çılgınca şeyler söylemek için lütfen sesini yükseltme. Komşular seni işitirlerse çaresiz kahroluruz. Güvenlik ve sakinlik aklına egemen olsun." diye haykırarak elleriyle yüzünü dövmeye başlamış. Ebul Hasan, "Sana hemen buradan çıkmanı söylüyorum iğrenç ihtiyar. Beni oğlunla karıştıracak kadar delisin sen. Ben doğunun, batının efendisi, Emirül Müminin Harun Reşit'im." diye haykırmış. Kadın yüzüne yumruklar indirmiş ve sızlanarak, "Allah kötünün belasını versin ve yüceler yücesinin acıması seni şeytansı etkilerden korusun yavrum. Bu denli anlamsız bir şey nasıl oluyor da senin kafana girebiliyor? İçinde bulunduğun odanın halifenin sarayı olmaktan ne kadar uzak olduğunu görmüyor musun? Ve sen doğduğundan beri bu odada yaşadığını ve başka yerde olmadığını ve seni seven yaşlı annenden başkalarıyla düşüp kalkmadığını anlamıyor musun yavrum? Ebul Hasan, beni dinle. Bu gece seni saran bu boş ve tehlikeli rüyayı düşünmekten kaçın ve sakinleşmek için şu çanaktan biraz su iç." demiş. Bunun üzerine Ebul Hasan annesinin elinden çanağı almış, bir yudum su içmiş ve biraz yatışmış olarak "Gerçekten Ebul Hasan olman pekala mümkündür." demiş. Ve başını eğmiş ve elini çenesine dayamış. Bir saat kadar bir süre düşünmüş ve başını kaldırmadan sanki derin bir uykudan uyanan biri gibi kendi kendine konuşarak "Evet vallahi Ebul Hasan olmam elbette mümkündür. Hiç kuşku yok ki ben Ebul Hasan'ım. Bu oda benim odam vallahi. Şimdi tanıdım burayı. Sen benim annemsin, ben de senin oğlunum. Evet ben Ebul Hasan'ım." demiş. "Ama nasıl bir büyülenme oldu da aklıma bunca delilik sardı?" diye eklemiş. Bu sözleri işiten zavallı yaşlı kadın sevinçten ağlamış ve artık oğlunun tamamıyla yatıştığından emin olmuş. Ve gözyaşlarını kuruttuktan sonra ona yiyecek bir şeyler getirmek için acele etmiş. Ve oğlunun gördüğü garip rüyanın ayrıntıları üzerinde soru sormaya hazırlanırken başını öne eğmiş düşünen Ebul Hasan bir deli gibi sıçramış ve yaşlı kadını giysilerinden tutarak onu sarsıp "Ah rezil ihtiyar, seni boğmamı istemiyorsan hemen beni tahtımdan eden düşmanların ve beni bu hapishaneye kapatanların kim olduğunu ve beni bu sefil hanede tutan kendinin de kim olduğunu açıkla. Ah tahta döndüğümde benim öfkemin belasından kendini sakın sen. Kudretli hükümdarın ben Halife Harun Reşit'in intikamından titre." diye haykırmış. Ve onu sarsarak sonunda yakasını bırakmış. Kadın da gidip bir hasır üzerine çökmüş, ağlayıp sızlamış. Ebul Hasan hiddetin sınırında yatağından fırlamış, düşüncesinin kargaşasına kapılmış olarak başını ellerinin arasına almış. Ama belli bir süre geçtikten sonra yaşlı kadın ayağa kalkmış ve yüreği oğlu için çırpınmakta olduğundan titreye titreye gül suyu karıştırılmış bir şurup getirmekte kararsızlık göstermemiş ve onu bundan bir yudumcuk almaya ikna etmiş ve fikrini değiştirmesi için ona "Sana söyleyeceğimi dinle oğlum. Anlatacağım şey eminim ki sana büyük bir sevinç verecek. Bil ki dün halifenin gönderdiği güvenlik yetkilisi buraya geldi ve Şeyh ül Beled ile iki hempasını tutukladı. Sonra da her birinin ayak tabanlarına 400'er sopa vurdurdu ve bir uyuz devenin sırtına ters bindirerek kadınların ve çocukların haykırışları ve tükürük yağmuru altında kentin bütün sokaklarını dolaştırdı. Sonra da Şeyh ül Beled'i ağzından kazıkladı. İlk yardımcısını kenef kuburuna attırdı. İkincisine de tüm yaşamını oturdukça altında çökecek bir iskembeye mahkum etmekten ibaret oldukça karışık bir ceza verdi. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 639. gece olunca demiş ki, tüm yaşamını oturdukça altında çökecek bir iskembeye mahkum olmaktan ibaret oldukça karışık bir ceza verdi demiş. Ebu'l-Hasan, yaşlı kadının onun zihnini karartan belayı def etmek ümidiyle aktardığı bu anlatıyı dinleyince, artık Emirül Müminin şahane ve saygın mirasının sahibi olduğundan kuşku duymaz olmuş. Ve annesine, ey mutsuzluk saçan ihtiyar, sözlerin beni yatıştırmaktan çok zaten hiç terk etmediğim Harun Reşit olduğum hakkındaki fikrimi perçinledi. Ve bunu sana kanıtlamak için bil ki güvenlik görevlim Güve Ahmet'e bu mahallenin 3 sefiğini cezalandırmak emrini ben verdim. Artık rüya gördüğümü ve şeytanın soluğuyla tutkunluğa uğradığımı söyleyip durmaktan vazgeç. Ve de utkum önünde eğil, huzurumda yeri öp ve düşünmeden söylediğin ve hakkımda duyduğun kuşkuyu açığa vurduğun sözlerinden dolayı benden özür dile demiş. Oğlunun bu sözlerini duyan kadın artık Ebu'l-Hasan'ın deliliği konusunda hiç kuşku duymaz olmuş ve ona, acıması bol Tanrı, senin üzerine merhametinin şebnemlerini yağdırsın ey Ebu'l-Hasan. Ama sana yalvarıyorum oğlum, halifenin adını anmaktan vazgeç. Çünkü komşular seni işitebilir ve söylediklerini valiye anlatırlar. O da seni tutuklatır ve sarayın kapısına astırır demiş. Sonra artık bunca heyecana dayanamayarak umutsuzluktan sızlanmaya ve elleriyle göğsünü dövmeye başlamış. Oysa bu görünüm Ebu'l-Hasan'ı yatıştıracak yerde onu daha da öfkelendirmiş ve iki ayağı üzerinde dinelerek eline bir sopa alıp annesinin üzerine atılarak öfkesinden kendini kaybederek korkunç bir sesle ona "Ey lanetli kadın! Beni hala Ebu'l-Hasan diye çağırmaktan seni men ederim. Ben Harun Reşit'in ta kendisiyim ve sen hala kuşku duymaktaysan bunu kafana sopalar indirerek sokacağım" diye haykırmış. Yaşlı kadın bu sözleri işitince korku ve heyecandan baştan aşağı titremekte olduğu halde Ebu'l-Hasan'ın oğlu olduğunu unutmayarak ve ona bir ananın evladına baktığı gibi baktığından kendisine tatlı bir sesle, "Oğlum, Tanrı'nın ve onun peygamberinin yasasının senin ruhundan silinip bir oğlun, onu 9 ay karnında taşıyan ve sütüyle ve sevecenliğiyle besleyen anasına duyduğu saygıyı unutturacak noktaya geldiğine inanamıyorum. Bana izin ver de sana son kez aklını bu garip rüyaya takmakla ve kendini bizim efendimiz ve hükümdarımız olan Emirül Mümin'e ait halifelik ünvanını üzerine almakla hata ettiğini söyleyeyim. Ve de özellikle daha dün bizi iyilikleriyle donatan halifeye karşı büyük bir nankörlükte bulunuyorsun. Bil ki gerçekte sarayın baş hazinedarı dün evimize geldi ve Emirül Müminin tarafından yollandığını söyleyerek bana onun buyruğuyla verilen paranın pek fazla olmayışından dolayı özürler dileyerek ve bu cömertlik armağanın arkası geleceğini vaat ederek 1000 altın dinar verdi demiş. Annesinin bu sözlerini işiten Ebu'l-Hasan, onu eski durumunu muhafazaya zorlayan son kaygılarını da yitirmiş ve Ebu'l-Hasan'ın annesine 1000 dinarı yollayan kendisi olduğuna göre her zaman halife olduğuna inancına kendini kaptırmış. Ve o zaman zavallı kadına iyice açılmış tehdit dolu gözlerle bakmış ve ona bahtsızlığın adına bu altın kesesini sana benim yolladığımı ve dün onu sana vermek üzere baş haznedarımın benden emir aldığını da inkar mı edeceksin ey uğursuz ihtiyar? Ve bütün bunlardan sonra hala beni oğlum diye çağıracak ve benim Sefih Ebul Hasan olduğumu söyleyeceksin diye haykırmış. Ve annesi kendisini tedirgin eden bütün bu söylenenleri işitmemek için kulaklarını tıkayınca artık kendini tutamamış ve kadının üzerine atılarak elindeki sopayla onu dövmeye başlamış. Bunu gören yaşlı kadın acısını ve onun böyle davranışından dolayı nefretini gizlemediğinden uğuldamaya başlamış. "Vay başıma gelenler, koşun ey gelin Müslümanlar!" diye haykırarak komşularını çağırmış. Bu haykırışların kendisini daha da çok kızdırdığı Ebul Hasan da yaşlı kadına sopa indirmeyi sürdürüyor, bir yandan da "Ben emirül müminin miyim değil miyim?" diye haykırıyormuş. Annesi de sırtına inen sopalara karşın "Sen benim oğlumsun, sen Sefih Ebul Hasan'sın" diye yanıt veriyormuş. Bu durumu haber alan komşuları haykırışlara ve gürültü patırtıya koşup gelmişler. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 640. gece olunca demiş ki, bu durumu haber alan komşuları haykırışlara ve gürültü patırtıya koşup gelmişler. Odaya girmişler ve hemen ana ile oğlun arasına girerek onları ayırmış ve Ebul Hasan'ın elinden sopayı almışlar. Ve bir oğlun böyle davranmasını uygunsuz bularak onu kıpırdayamayacak hale getirmişler. Ve de ona "Sen delirdin mi ki Ebul Hasan, anana, şu zavallı ihtiyara el kaldırıyorsun? Yoksa kutsal kitabın öğütlerini tümden mi unuttun?" diye sormuşlar. Ama Ebul Hasan gözleri hiddetten çakmak çakmak onlara "Bu Ebul Hasan da kim? Siz bu adla kimi çağırıyorsunuz?" diye haykırmış. Komşular da bu soruyu duyunca son derece şaşırarak sonunda ona "Nasıl? Sen Ebul Hasan değil misin? Ve bu iyi yürekli kadın senin annen değil mi? O ki seni sütüyle ve sevecenliğiyle beslemiştir." diye sormuşlar. O da "Ah köpek oğulları, huzurumdan çıkın gidin. Ben sizin efendiniz Emirül Müminin Halife Harun Reşit'im" diye bağırmış. Ebul Hasan'ın bu sözlerini işiten komşuları onun deliliğinden iyice emin olmuşlar ve davranışlarında özgür bırakmak istemedikleri hiddetin körlüğündeki bu kişinin ellerini ve ayaklarını bağlamış ve içlerinden birini akıl hastanesinin kapıcısını çağırmaya yollamışlar. Ve aradan bir saat geçince akıl hastanesinin kapıcısı iki iri kıyım hasta bakıcı ile birlikte zincirler ve kelepçelerle ve elinde sığır sinirinden bir kırbaçla gelmiş. Ve Ebul Hasan bunları görünce kurtulmak için büyük bir çaba harcamış. Ve orada bulunanlara küfürler yağdırmış. Bulunduğundan kapıcı sırtına bir iki kırbaç darbesi indirmiş. Bunu izleyerek artık itirazlarına ve kendine verdiği ünvanlara kulak asmaksızın onu zincirleyip kimi bir yumruk, kimi bir tekme atan halk topluluğunun arasından geçirerek akıl hastanesine götürmüşler. Akıl hastanesine getirilince ilk iş olarak onu yırtıcı bir hayvan gibi bir demir kafese kapatmışlar. Ve o günden sonra her gün bir kez sabahleyin, bir kez de akşamleyin 50'şer kırbaç atmışlar. Öyle ki 10 gün sonra bir yılan gibi deri değiştirmiş, sonra kendine gelerek "İşte şimdi bu hallere düştüm. Herkes beni deli yerine koyduğuna göre herhalde aldanan ben olmalıyım. Yine de sarayda başıma gelen bütün o şeylerin bir rüya olması mümkün değil. Ama bu sorun üzerinde fazla kafa yormamalı ve onu anlamaya çalışmamalıyım. Yoksa gerçekten delireceğim. Zaten insan aklının kavrayamadığı tek şey de bu değil midir? Onun çözümünü Allah'a bırakıyorum" diye düşünmüş. Bu yeni düşüncelere daldığı sırada gözyaşları içinde onun ne durumda olduğunu ve aklını başına toplayıp toplamadığını anlamak için annesi oraya gelmiş. Onu öylesine zayıflamış ve solmuş görmüş ki hıçkırıklarını tutamamış. Ama acısının üstesinden gelmeyi başarmış, onu sevecenlikle selamlamış. Ebul Hasan da onun selamına aklı başında birisi gibi sakince karşılık vermiş ve onu "Tanrı'nın barışı ve acıması senin üzerine olsun anneciğim" diye yanıtlamış. Annesi de onun ağzından bu sözleri duymaktan ve ana diye anılmaktan çok mutlanmış ve ona "Tanrı'nın adı üstüne olsun yavrum. Sana aklını iade eden ve sarsılan beynini yerine getiren Allah'a şükürler olsun" demiş. Ebul Hasan da pişmanlık dolu bir edayla "Tanrı'dan ve senden bağışlanma diliyorum anneciğim. Nasıl oldu da söylediğim bunca çılgınca sözleri söyleyebildim ve ancak aklını kaçıran birinin yapabileceği taşkınlıkları yaptım. Kuşkusuz beni şeytan kendine uydurdu ve bu yola itti. Benden başka herhangi bir kimse bundan büyük akıl almaz işler yapmamıştır. Ama artık her şey bitti ve ben iyileştim diye cevap vermiş. Bu sözleri duyan annesi, keder gözyaşlarının sevinç gözyaşlarına dönüştüğünü duyumsamış ve ''Benim yüreğim de ferahladı evladım. Sanki seni ikinci kez dünyaya getirmiş gibiyim. Allah'a sonsuz şükürler olsun.'' demiş. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.